Ayrım 11.
Birbirine sahip olabilmek için sevişenler her şeyi yapar. Hatta ölüme kadar giderler ki bu durum antik çağda ancak eş aldatma durumunda görülürdü. Son olarak cinsel ilişkinin değerlendirilmesinde yeni bir ahlak kuralı uygulanır. Yalnızca bu ilişkinin evlilik içi mi, evlilik dışı mı olduğuna bakılmaz. Ayrıca şu da aranır. Bu ilişki aşka, karşılıklı aşka dayanıyor mu? Feodal ya da burjuva yaşayışında bütün öbür ahlak kurallarına ne kadar kulak asılırsa, bu yeni kurala da o kadar kulak asılacağı meydandadır. Herkes bildiğini yapar. Ama bu yeni ahlak kuralı öbürlerinden daha kötü bir davranışta görmez. Bu da tıpkı öbürleri gibi teoride, kağıt üstünde kabul edilir. Ve şimdilik bu yeni ahlak kuralının bütün görüp göreceği de budur. Antik çağın cinsel aşka doğru yaptığı atılışlarda durmuş bulunduğu nokta, orta çağın hareket noktasıdır, eş aldatma. Aubadeleri icat eden şövalye aşkını daha önce anlatmıştık. Evliliği bozmak isteyen bu aşkla evliliği kurması gereken aşk arasında aşılacak uzun bir yol var. Ve şövalyelik bu yolu asla tamamen aşamadı. Hatta uçarı Latinlerden erdemli Almanlara da geçsek, Nibelungen şiirinde görürüz ki, Schalkfried'ın kendisine aşık olduğu kadar gizlice Schalkfried'a aşık olan Kriemhild bile, Günther onun adını söylemediği bir şövalyeye vaat ettiğini haber verince yalnızca şöyle der. Bana sormanıza hiç gerek yok. Siz ne emrederseniz daima öyle olmak isterim. Bana koca olarak verdiğiniz kim ise senyör, benim de nişanlanmak istediğim odur. Her şeyden önce aşkının da hesaba katılabilmesi Grimehild'ın aklına bile gelmez. Birbirlerini hiç görmeden Günther Brynhild ile Edsel Grimehild ile evlenmek ister. Guthrum da böyle. İrlandalı Saigebait, Norveçli Ut ile Hetel von Hagelengen, İrlandalı Hild ile evlenmek ister. Sonunda Schalkfried, von Morland, Hartmund von Ormanyan ve Herving von Zeland Guthrum ile evlenmek isterler. Ve yalnızca bu son durumda kadın tamamen kendi isteğiyle üçüncü talip için karar verir. Genel olarak genç prensin nişanlısı eğer hayattaysalar prensin büyükleri tarafından, prensin büyükleri hayatta değilse bu konuda büyük bir söz sahibi olan büyük feodallerin onayıyla prens tarafından seçilir. Zaten bu iş başka türlü olamazdı. Tıpkı prens için olduğu gibi şövalye ya da baron için de evlenmek siyasal bir iştir. Yeni ittifaklarla gücünü arttırmak için bir olanaktır. Bu konuda bireyin yerlemelerine göre değil, evin çıkarına göre karar vermek gerekir. Bu koşullar içinde evlenme kararlaştırılırken son sözü nasıl olur da aşk söyleyebilir? Ortaçağ kentlerindeki korporasyonlar, loncalar, burjuvası içinde durum başka türlü değildi. Korporasyon burjuvasını koruyan ayrıcalıklar, korporasyonların sınırlayıcı tüzükleri, onu bazen öbür korporasyonlardan, bazen kendi meslektaşlarından, bazen de kalfa ve çıraklarından yasal olarak ayıran yapay sınırlar, kendine uygun bir karı arayabileceği çevreyi adam akıllı daraltıyordu. Ve bu karmakarışık sistem içinde ona hangi kadının en uygun düştüğünü asla bireysel yerlemeler değil, aile çıkarı kararlaştırıyordu. Demek ki büyük bir çoğunlukla evlenme orta çağın sonuna kadar başlangıçtan beri ne idiyse öyle kaldı. Asla ilgililerce sonuçlandırılmayan bir iş. Başlangıçta dünyaya evli gelinirdi. Karşı cinsten bütün bir grupla evli. Grup halinde evliliğin daha sonraki biçimlerinde de benzer koşullar herhalde vardı ama grup gitgide daralıyordu. İki başlı ailede kural, çocuklarının evlenmelerini annelerinin kendi aralarında konuşup kararlaştırmalarıdır. Burada da genç çiftin gens ve aşiret içindeki durumunu sağlamlaştıracak yeni akrabalık ilişkileri üzerindeki düşünceler kesin bir biçimde işe karışıyorlar. Ve özel mülkiyetin kolektif mülkiyete üstünlüğü ve mirasın soydan geçmesi dolayısıyla babalık hukuku ve tek eşliliğin egemenliği başlayınca, evlilik de her zamandan çok iktisadi düşüncelere bağlı bir duruma geldi. Satın alma yoluyla evliliğin biçimi ortadan kalkar ama kendisi durmadan artan bir ölçüde uygulanır. Öyle ki yalnızca kadın değil erkek de kendi fiyatına gider. Kişisel niteliklerine göre değil servetine, belirlenen fiyatına göre. Evlenmenin her şeyin üstündeki nedeni ilgililerin birbirine karşı duydukları karşılıklı aşk olmalıydı ama bu egemen sınıfların yaşayışında hiç görülmemiş bir şey olarak kalmış, olsa olsa yalnızca romanlarda ya da hiç hesaba katılmayan ezilmiş sınıflar içinde görülmüştür. Coğrafi bulgulamalardan sonra dünya ticareti ve manufaktür imalatıyla dünyaya egemen olmak için hazırlandığı zaman kapitalist üretimin bulduğu durum buydu. Bu evlilik biçiminin kapitalist üretime çok uygun düştüğüne inanılabilirdi, gerçekten de öyle oldu. Ama evrensel tarihin ironisine akıl ermez. Bu evlenme biçiminde öldürücü bir yara açmak zorunda kalan da kapitalist üretim oldu. Her şeyi metaya dönüştürerek kapitalist üretim geçmişe ait bütün geleneksel ilişkileri paramparça etti. Soydan geçme törelerin tarihsel hukukun yerine alım satımı, özgür sözleşmeyi koydu. İşte bir noktada İngiliz hukukçusu H.C. Main, önceki çağlara göre bizim bütün ilerlememizin from statute to contract'a, yani soydan soya aktarılan koşullardan özgürce onanan koşullara geçmemizden ibaret olduğunu söyleyerek büyük bir bulgulamada bulunduğuna inanıyordu. Oysa bu aslında doğru olduğu ölçüde daha önce Komünist Manifesto'da dile getirilmişti. Ama bir sözleşme yapmak için kişiliklerine, eylemlerine ve mallarına özgürce sahip olabilen kimselerin eşit bir şekilde karşılaşmaları gerekir. İşte bu özgür ve eşit bireyleri yaratmak kapitalist üretimin belli başlı eserlerinden biri oldu. Bu iş önceleri yarı bilinçli yarı bilinçsiz ve dinsel görüşler altında gerçekleştirildiyse de Lüterci ve Kalvenci reformdan sonra insanın ancak tam bir özgürlük içinde yaptığı işlerden tamamen sorumlu bulunduğu ve insanı ahlak dışı bir eyleme zorlayan bütün baskılara karşı koymanın ahlaki bir görev olduğu ilkesi yerleşmiştir. Ama bu ilke evlenme akdinde o zamana kadar yürürlükte bulunan pratikle nasıl uzlaştırılabilirdi? Burjuva anlayışına göre evlilik bir sözleşmeydi, hukuksal bir işti ve hatta iki insanın bedenini ve ruhunu yaşam boyunca birbirine bağladığına göre bütün hukuksal işlerin en önemlisiydi. Evet, artık bu hukuksal iş biçim bakımından özgürce sonuçlandırılıyordu. İlgililer evet demedikçe bu iş tamamlanamazdı. Ama bu evetin nasıl sağlandığı ve evliliğin gerçek yapıcılarının neler olduğu da çok iyi biliniyordu. Bununla birlikte eğer bütün öbür sözleşmeler için gerçek karar özgürlüğü isteniyorduysa neden bu sözleşme için istenmesindi? Bir çift meydana getirecek olan iki genç kişi kendilerine, kendi beden ve organlarına özgürce sahip olmak hakkından yoksun muydular? Cinsel aşk şövalyelik tarafından moda haline getirilmemiş miydi? Ve eş aldatıcı şövalye aşkı karşısında karı koca aşkı, cinsel aşkın gerçek burjuva biçimi değil miydi? Ama eğer karı kocanın görevi birbirini sevmekse, aynı biçimde aşıkların görevi de birbiriyle evlenmek ve başka hiç kimseyle evlenmemek değil miydi? Birbirini sevenlerin hakkı, ana baba hakkından, akrabalık ya da herhangi öbür geleneksel evlilik aracısı ya da simsarı hakkından üstün değil miydi? Kutsal kitapları kendi başına yorumlama özgürlüğü, kiliseye ve dine elini kolunu sallaya sallaya girdikten sonra genç kuşağın bedeni, ruhu, serveti, mutluluğu ve mutsuzluğu üzerinde egemen olmak isteyen eski kuşağın çekilmez kendini beğenmişliği karşısında nasıl durulabilirdi? Bu sorular toplumun bütün eski ilişkilerini gevşeten ve bütün geleneksel kavramları sarsan bir çağda zorunlu olarak ortaya çıkmak durumundaydılar. Birdenbire dünya eskisinden hemen hemen 10 kez daha büyük bir duruma gelmişti. Bir yarı kürenin dörtte biri yerine şimdi Batı Avrupalıların gözleri önünde öbür 7 çeyreğine de sahip olmak istedikleri bütün bir dünya küresi uzanıyordu. Ülkeleri ayıran eski dar engellerle birlikte ortaçağ düşüncesinin bin yıllık günü geçmiş engelleri de yıkılıyordu. İnsanın gözü ve kafası önünde sonsuz derecede geniş bir ufuk açılıyordu. Hindistan'ın zenginlikleri, Meksika ve Potosi'nin altın ve gümüş madenleri tarafından çekilen genç adam için namusluluk ününün kuşaktan kuşağa geçen onurlu lonca ayrılığının ne önemi olabilirdi? Bu çağ, burjuvazinin gezici şövalyelik çağı oldu. Onun da romantizmi ve aşıkane cezbeleri vardı ama burjuva bir temel üzerinde ve son tahlilde gene burjuva ereklerle. Ve işte böylece yükselmekte olan burjuvazi, özellikle kurulu düzenin her yerden çok sarsılmış bulunduğu protestan ülkelerin yükselmekte olan burjuvazisi, evlenme konusunda da sözleşme yapanlar arasında özgürlüğü giderek kabul etti ve bunu yukarıda anlatılan biçimde uyguladı. Evlenme gene sınıf evlenmesi olarak kaldı ama ilgililere kendi sınıfları içinde belirli bir seçme özgürlüğü tanındı ve karşılıklı bir cinsel aşka ve çiftlerin gerçekten özgürce bir anlaşmasına dayanmayan bütün evliliklerin ahlaksızca bir şey olduğu, kağıt üzerinde, şiirlerde olduğu gibi ahlak teorisinde de sarsılmaz bir kural haline geldi. Uzun sözün kısası, aşk evliliği insan hakkı olarak ilan edildi. Ve yalnızca erkek hakkı olarak değil, ayrıca istisnai bir biçimde kadın hakkı olarak. Ama bu insan hakkı bir noktada bütün öbür sözüm ona insan haklarından ayrılıyordu. Bu insan hakları pratikte egemen sınıfa, burjuvaziye özgür bir hak olarak kalıyor, ezilen sınıf proletarya için hiç de söz konusu olmuyorken tarihin ironisi burada kendini bir kez daha gösteriyor. Egemen sınıf bilinen iktisadi etkilerin egemenliği altındadır. Bunun sonucu ezilen sınıf içinde bu gerçekten özgür evlilikler görmüş bulunduğumuz gibi kural olduğu halde egemen sınıf içinde istisnai bir durum gösterir. Demek ki evlilik akdinde özgürlüğün tam ve genel bir biçimde gerçekleşmesi için kapitalist üretim ile bu üretimin kurduğu mülkiyet koşullarının ortadan kaldırılmasının, bugün bile eşlerin seçimi üzerinde o kadar büyük bir etkisi bulunan bütün ikincil iktisadi düşünceleri bir yana attırması gerekir. O zaman karşılıklı aşktan başka hiçbir neden kalmayacaktır. Ama cinsel aşk özü gereği tekelci olduğundan bu tekelciliğin günümüzde yalnızca kadında tamamen gerçekleşmesine karşın, cinsel aşk üzerine kurulu evlilik de özü gereği karı koca evliliğidir. Beethoven'ın grup halindeki evlilikten karı koca evliliğine doğru gerçekleşen ilerlemeyi özünde kadınların eseri olarak kabul etmekte ne kadar haklı olduğunu görmüştük. Yalnızca iki başlı evliliğin tek eşlilik yararına bırakılması erkeklerin hesabına kaydedilmelidir. Ve tarihte bunun etkisi özellikle kadınların durumunu daha da kötüleştirmek ve erkeklerin sadakatsizliğini kolaylaştırmak olmuştur. Şimdi erkeğin bu adet hükmündeki sadakatsizliğine, kadınların kendi varlıkları ve daha da çok çocuklarının geleceği kaygısıyla katlanma nedeni olan iktisadi koşullar ortadan kaldırılsın, böylece kadının elde edeceği eşitlik daha önceki bütün deneylere göre erkeklerin kadınların çok kocalı olacaklarından daha çok tek eşli olmaları sonucunu verecektir. Ama tek eşliliğin kesinlikle yitirecek olduğu şey, doğuşunu borçlu bulunduğu mülkiyet koşullarından kendisine geçen belirleyici niteliklerin tümüdür. Ve bu nitelikler bir yandan erkeğin üstünlüğü, bir yandan da evliliğin bozulmazlığıdır. Evlilik içinde erkeğin üstünlüğü, onun iktisadi üstünlüğünün yalın bir sonucudur ve bununla birlikte kaybolacaktır. Evliliğin bozulmazlığı ise kısmen tek eşliliğin içinde kurulduğu iktisadi durumun, kısmen de bu iktisadi durumla tek eşlilik arasındaki bağlantının henüz açıkça anlaşılmayarak dinsel bir reformasyona uğradığı bir çağ geleneğinin sonucudur. Bu bozulmazlık bugün bir yönünden yararlanmış bulunuyor. Eğer yalnızca aşk üzerine kurulu evlilik ahlaki ise, yalnızca aşkın devam ettiği evlilik ahlaki demektir. Ama bireysel cinsel aşk nöbetinin süresi kişiden kişiye çok değişir, özellikle erkeklerde ve aşkın tamamen tükenmesi ya da yeni bir aşk tutkusuyla yitirilmesi, boşanmayı toplum için olduğu gibi iki taraf için de iyi bir iş haline getirir. Yalnızca insanların bir boşanma davasının yararsız çamurları içinde çabalamasından sakınılacaktır. Öyleyse süpürülmesi yakın görünen kapitalist üretimden sonra cinsel ilişkilerin düzenlenme biçimi üzerine bugünden düşünülebilecek şey, özellikle olumsuz bir nitelik taşır ve öz bakımından ortadan kalkacak olanla yetinir. Ama bu işe hangi yeni ögeler katılacak? Bu yeni bir kuşak yetişince belli olacak. Yaşamlarında bir kadını asla parayla ya da başka bir toplumsal güç aracıyla satın almamış olacak yeni bir erkekler kuşağı. Kendini gerçek aşktan başka hiçbir nedenle bir erkeğe vermeyecek ya da bunun iktisadi sonuçlarından korkarak kendini sevdiği kimseye vermekten vazgeçmeyecek olan yeni bir kadınlar kuşağı. İşte bu insanlar dünyaya geldiği zaman bugün onların nasıl davranmaları gerektiği üzerinde düşünülen şeylere hiç kulak asmayacaklar. Kendi pratiklerini ve herkesin davranışını yargılayacakları kamuoyunu kendilerini yaratacaklardır. Bir nokta, işte bu kadar. Şimdi gene bir hayli uzaklaşmış bulunduğumuz Morgan'a dönelim. Uygarlık dönemi boyunca gelişen toplumsal kurumların tarihsel irdelenmesi onun kitabının çerçevesini aşar. Bu yüzden bu dönem boyunca tek eşliliğin geleceği üzerinde pek az durur. Nedir ki o da bu ereğe erişilmiş olduğuna inanmamakla birlikte tek eşli ailenin gelişimi içinde iki cins arasındaki tam bir hak eşitliğine doğru bir ilerleme görür. Ama der ki, eğer ailenin ard arda dört biçimden geçmiş ve şimdi bir beşinci birime bürünmüş olduğu olgusu kabul edilirse, ortaya bu son biçimin gelecek için sürekli olup olamayacağını bilmek sorunu çıkar. Buna verilmesi olanaklı tek yanıt tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi toplum geliştikçe aile biçiminin de gelişmek, toplum değiştiği ölçüde aile biçiminin de değişmek zorunda bulunduğudur. Aile biçimi toplumsal sistemin ürünüdür ve onun kültür durumunu yansıtacaktır. Tek eşli aile uygarlığın başlangıcından bu yana, hele modern zamanlarda çok belirli bir iyileşme gösterdiğine göre en azından onun iki cins arasındaki eşitliğe ulaşılana kadar yeni olgunlaşmalara yetenekli olduğu düşünülebilir. Eğer uzak bir gelecekte tek eşli aile toplumun gereksinimlerini karşılayamaz bir duruma gelirse, onun yerine alacak olan ailenin nasıl bir öz taşıyacağını şimdiden söylemek olanaksızdır. 3. Iroquois Gensi. Şimdi Morgan'ın en azından akrabalık sistemlerinden hareket ederek ailenin ilkel biçimlerini bulması kadar önemli bir başka bulgulamasına geçiyoruz. Morgan, Amerikan yerlilerinin bir aşireti içinde hayvan adlarıyla belirlenen kandaş grupların öz bakımından Yunanlıların Genea, Romalıların Gentes ile aynı şey olduklarını, Greco-Roman biçimin daha sonraki türev biçim olduğu halde Amerikan biçimin asıl original biçim olduğunu, gens, kabile ve aşiret tribü biçimindeki bütün ilkel zamanlar Yunan ve Roma toplumsal örgütlenmesinin, Amerikan yerlilerinin toplumsal örgütlenmesi içinde tam bir paralelliğe sahip olduğunu, Gens'in şimdiye kadar elimizde bulunan kaynaklara göre uygarlığa girene, hatta daha da sonrasına kadar bütün barbarlarda ortak bir kurum bulunduğunu tanıtlamış bulunuyor. Ve bu tanıt en eski Yunan ve Roma tarihinin en güç bölümlerini aydınlığa çıkarmış ve devletin kurulmasından önce ilkel zamanlardaki toplumsal rejimin temel çizgilerine kuşku duyulmaz açıklamalar getirmiştir. Öğrenildikten sonra o kadar yalın görünmesine karşın Morgan bunu ancak yakın zamanlarda buldu. 1871'de yayınlanmış bulunan bir önceki yapıtında açıklanması o zamandan beri bir zaman için genellikle kendilerine güvenle dolu İngiliz tarih öncesi bilimcilerinin sesini soluğunu kesen gizemleri henüz meydana çıkaramamıştı. Morgan'ın bu kandaşlar grubunu adlandırmak için genel bir biçimde kullandığı Latince gens sözcüğü, tıpkı buna karşı düşen Yunanca genos sözcüğü gibi, gan, kurala göre kanın aryen, g yerine geçtiği Almanca'da kan olarak, aryen kökünden gelir ki gan ya da kan meydana getirmek, doğurmak demektir. Gens, genos, Sanskritçe'de kanas, Got dilinde yukarıda geçen kural uyarınca kuni, Norveç ve Anglo-Sakson dillerinde kin, İngilizce'de kin, eski Almanca'da kün, hep soy sop demektir. Ama Latince'de gens, Yunanca'da genos sözcükleri özel olarak ortak bir dölden, Burada aşiretin ortak bir atasından, gelmekle övünen ve bazı toplumsal ve dinsel kurumlar tarafından özel bir topluluk halinde birleştirilmiş. Ama kökeni ve iç yüzü şimdiye kadar bütün tarihçilerimiz için karanlıkta kalmış kandaş gruplar için kullanıyorlardı.